Kalbin Sesi Erkam Radyo'da Okudukça programına hoş geldiniz. Bendeniz Yusuf Temizcan.
Bendeniz Selim Tiryakioğlu.
Bu hafta bir de konuğumuz olacak Furkan Özkul aramızda. Furkan hoş geldin.
Hoş bulduk diyorum.
Hoş geldin diyorum ben de Furkan sana.
Hoş bulduk.
Kitapların ve dergilerin büyülü dünyasından bahsettiğimiz Okudukça programında yine bu haftada hem kitaplardan hem dergilerden hem de kitaba dair başka şeylerden bahsetmiş olacağız. Her perşembe 19'da Erkam Radyo Kalbin Sesi'nde sizlerle beraberiz. Furkan seni biraz tanıyalım dilersen. Biz seni tanıyoruz Selim'le beraber yakinen. Kadim bir refikimizsin bizim. Ama okuyucularımız, dinleyicilerimiz için biraz kendinden bahsedersen memnun oluruz. Neler yapıyorsun? Daha önce neler yaptın? Anlatır mısın biraz?
Ben Furkan Özkul. 1991 yılında dünyaya geldik. Yaşıyoruz hala. İmam Hatip Lisesi mezunuyum. Sonrasında ilahiyatı bitirdik. Şu an yapmaya çalıştığımız bir yüksek lisans var. Tabii bu süreç içerisinde 91 yılından bu yana bir okur olarak da kendimi tanımlamaya gayret ediyorum. Okumaya çalışıyorum ve bu noktada sizlerle de birlikteyim. Bugün bu programa dahil olmuş olduk.
Hoş geldin Furkan.
Hoş bulduk. Tekrar.
Bugünkü programımızda yine biz tabii daha önceki programlarda olduğu gibi pek çok kitap ve dergi hazırlamış olduk. Ve bu programda mümkün olduğunca yeni çıkanlarla beraber aslında geçmişte bir şekilde basılmış, belki unutulmuş, belki tekrar baskısı yapılmış ya da yapılmamış çok güzel kitaplara da değinmeye çalışıyoruz. Bu programımızda da nasip olursa yine öyle yapacağız. Ama bu kitap ve dergilere geçmeden önce dilerseniz Furkan'ın okuma biçimleri üzerine biraz konuşalım. Yani Furkan'ın nasıl okuduğu, evet, kitaplarla olan ilişkisi. Çünkü biliyoruz ki Selim'le beraber, hı hı, Furkan'ın gerçekten mütevazi olmayan bir kütüphanesi var. Ve hayatının da çok önemli bir kısmı kitaplarla geçiyor bir şekilde. Bir anlamda işi o. Belki biraz bunlardan konuşuruz. Ne dersin Selim?
Bence de okuma biçimlerine ben çok önem veriyorum. Yani biz okuyoruz ama okurken hani nasıl okunması gerektiğini aslında usul bilmek lazım değil mi her şeyde? Usul çok önemli. Usul olmadan usul olmaz evet, diyorlar eskiler. İstersen sen nasıl okursun sorusundan başlayalım. Tekrar yine buraya geliriz. Sen nasıl okursun? Nasıl okuyorsun?
Tabii öncelikle bir yanılgıya dikkat çekerek başlamak istiyorum. Yani kişilere sorulduğunda siz kitap okur musunuz tarzında evet dediklerini duyduğumuzda ne kadar kitap okuyorsun sorusu hemen peşinden gelmekte. Sanki kitap okumak kitap sayısının fazla oluşuyla orantılıymış gibi bir algı oluşuyor. Yani kişi ne kadar çok kitap okursa o kadar çok okumaya meraklı okur gibi algılanıyor. Bunun birazcık ben yanılgı içerdiği kanaatindeyim. Çünkü çok fazla kitap okumak aslında okuduğunu göstermez kişinin.
Zaten çokluk bugünün belki de modern hastalığımız.
Doğru. Tabii.
Çokluk. Her şeyde. Kitapta bile çokluk var.
Bir de biriktirme hastalığı belki yine bununla bağlantılı.
O da var.
Tabii kesret dediğimiz şey. O çokluk aslında o kaliteyi, kalifiyeyi göstermiyor bir taraftan. Daha ziyade benim okuma biçimim şu şekilde. Onu ifade edeyim. Özne olarak okur. Yani bir metni eline alan kişi olarak benim yerleştirdiğimizde merkeze bizler bir kitabı okuyoruz ve bundan istifade ediyoruz. Ancak bakış açısını birazcık değiştirdiğimizde, özneyi kitap haline getirdiğimizde şöyle bir durumla karşılaşıyoruz. Kitap ya da okumuş olduğumuz metin bizi okuyor. Bu önemli bir nokta diye düşünüyorum. Çünkü bizler kitaptan bir şeyler elde ettiğimizi düşünsek de zihnimizde, dünyamızda, anlam alemimizde, ufkumuzda bir takım kırılmalar, değişimler, dönüşümler gerçekleşiyor. Bu durumda şu soru merkeze oturmalı diye düşünüyorum, bu kanaatteyim. Biz mi kitap okuyoruz yoksa kitap mı bizi okuyor? Biz mi kitabın farklı yönlerini ortaya çıkarıyoruz yoksa kitap mı bizim farklı
yani
yönlerimizi ortaya
çıkarıyor? Karşılıklı bir etkileşim olduğunu
tabii ki,
söylüyorsun
tabii
aslında.
Ki. Yani okuma tek taraflı kişinin yapmış olduğu bir eylem değildir. Bu çift taraflı. Hem kitap metni hem kitabın yazarı, yazarın kastetmiş olduğu anlam ve kişinin anlam dünyasına yansıyan iz düşümleri. Belki, bunların her birisi aslında kocaman bir kitap evrenini oluşturduğu
o zaman okuyucu ve kitap karşılıklı özne mi? Yani çünkü kitap o zaman sadece tek başına nesne olsa, ben özne olsam o kitap beni etkilememesi lazım değil mi? Benim belki yani sadece etkilenen olmam lazım ya da kitabın
kesinlikle
tersi. Evet.
Şimdi istersen şu bir noktaya değineyim. Biraz daha belki ufuk açıcı olması bakımından. Okumak demek eski Türkçe'de çağırmak demek aslında.
Evet, bu
kelimenin kökeniyle birlikte kelime düşününce kökeni. Çok ufuk açıcı oluyor. Çağırmak. Evet. Neyi çağırıyoruz mesela? Okuyunca neyi çağırıyoruz? Hani
dua dediğimiz şey de aslında bir çağrıdır, çağırmaktır. Belki bu bağlamda değerlendirilebilir. Şunu ifade etmek gerekiyor. Tek taraflı bir okuma. Yani kişinin kendisini merkeze olarak yapmış olduğu bir okuma bir müddet sonra kısır bir döngüye dönüşüyor. Yani kişi metni okuyor, kişi metni okuyor ve daha sonra onu bırakıyor üzerinde düşünmeden, o anlam kırılmalarına yolu açmadan, kendi dünyasında bir takım
içselleştirmeden,
o çağrıların az önce bahsetmiş olduğun tarzdaki o çağrıları oluşturmadan bir okuma gerçekleştirmiş oluyor. Ben bu okumayı eksik buluyorum. Yani evet. Yine bu da bir okumadır ancak eksik bir okumadır diye düşünüyorum.
Doğru. Yani aslında içselleştirme vurgusu yapıyorsun. Yani insanın okuduğuna kafa yorması ve bu anlamda belki çok kitap okumak değil, alandaki mesela bir alanda diyelim okuyoruz. En iyi kitabı belki defalarca okumak çok kitap okumaktan daha yeydir.
Ben şöyle bir şey söyleyeyim mesela kendi hayatımdan. Okumuş olduğum bir kitabın ilk sayfasını açtım. İlk sayfanın hemen önünde bir yazı vardı. Yani tek cümlelik bir yazı. O yazıyı okuduktan sonra kitabı bıraktım ve o kitabı yaklaşık bir ay elime almamıştım. Çünkü o başındaki yazının o anlam vurgusu hakikaten beni sarstı ve bir ay elime almama kararı almıştım. Çünkü
içselleştirmek için mi?
Yani kitaba başlasaydım o yazının anlamı ortadan kalkacaktı.
Doğru.
Bu şekilde evet. Düşünüyorum. Yani okumak dediğimiz şey daha ziyade bu şekilde. Bu enfüsi okuma dediğimiz, hani insanın kendi iç alemine yönelik yapmış olduğu bir okuma olduğu gibi, aynı zamanda hani bizim kutsal kitabımızda İkra ile başlar. İlk o ilinen ayet odur peygamberimize. Bu bağlamda kainat da bir kitap hüviyetindedir. Geçmiş alimlerimiz de bunu belirtmişlerdir çeşitli yerlerde, eserlerde. Aslında okumanın bu boyutu da söz konusudur. Yani okumuş olduğumuz herhangi bir metin kainata bakışımızda da tabii bir etki oluşturmuyorsa bu da bu eksikliğin afaki kısmını oluşturmaktadır.
Zaten şey de var, ben geçenlerde bunu düşündüm. Şimdi hani şikayet ediyoruz ya gençler okumuyor, insanlar okumuyor diye. Ama dikkat ederseniz herkes şeyde sosyal medyada okumuyor, izliyor aslında bu devrin. Şimdi şunu düşündüm. Hani eğitim programları hazırlanıyor, bu insanlara yönelik eğitim programları, işte gençlere yönelik eğitim programları, dernekler, vakıflar, Milli Eğitim Bakanlığı, herkes bir şeyler hazırlıyor ama belki bugün okumanın anlamını sadece metinle sınırlamamak lazım. Bugün için konuşuyorum. Mesela Instagram'da herkes bugün video izliyor. Belki video okumak, hani görsel okuma diye bir şey var mesela. Doğru. Şeyde eğitim programlarında.
Bir abimiz,
böyle genişletmek lazım yani.
Bir abimizin şöyle esprili bir sözü vardı, hakikat de içeren bir esprili söz. Efendimiz'e ilkinen ayet okuydu, okuydu. Mesnevi dinle diye başlıyordu. Yüzyıllar sonra gelen Mevlana. Şimdi bugün yeni bir söz söylenecek olsa izle denir.
Evet.
Yani oku
evet,
dinle evet. İzle gibi bir çizgi. Furkan, peki son zamanlarda neler okuyorsun? Biraz da hani daha böyle kitap ismi merkezli gidecek olursak. Mesela romanlarla ilişkinin iyi olduğunu biliyorum ben. Dünya klasiklerinden iyi kitaplar okuduğunu biliyorum. Ama son zamanlarda özellikle ne tür kitaplar okuyorsun? Bir isim zikredecek olursa.
Son dönemde Maldoror'un Şarkılar isimli bir kitaba başladım. Yaklaşık 6 şarkıdan oluşuyor. Maldoror'un şarkılarının yazarı Comte de Laudremont diye bir şahıs. Fransız edebiyatının önemli isimlerinden bir tanesi. 25 yaşında intihar ederek dünyadan ayrılıyor. Hayatı acılarla geçmiş birisi. Ancak Fransız edebiyatının önde gelen isimleri bu şahsın çok önemli olduğundan bahsediyor. Yani düz yazı şeklinde şiir kaleme alıyor. Bu şiirlerde daha ziyade müzik içeren şiirler. Hem düz yazı hem şiir hem de işin içerisinde melodi var. Çünkü şöyle anlatılır. O kitabı yazarken piyanonun başına geçiyor. Piyano başında yazıyor. Bir taraftan çalıyor, bir taraftan söylüyor, bir taraftan
kendisi mi yazıyor?
Evet, kendisi yazıyor.
Nasıl zaten yazıyor, hayatını piyano başında?
Yani işte çalıyor. Ondan belki sonra kendisi söylüyor, ara verip yazıyor.
İlhamları
yani,
aslında.
Tabii yani. İlhamını bu şekilde alıyor. Tabii kitabın içeriği açısından bakıldığında insanın o karanlık boyutunu aydınlatmaya yönelik bir taraf görüyoruz. Aslında yazar böyle bir amaç gütmemiş zannımca. Çünkü kendisi karanlık bir adam. Hani isyanı gömülmüş, hayatta yaşamış olduğu sıkıntıların ve zorlukların üstesinden gelememiş. Daha doğduğundan itibaren annesini kaybetmiş. Annesi doğumda öldüğü için hep kendisini annesinin katili olarak suçlamış. Ve bunun neticesinde 25 yaşında, 26 yaşında da hayata gözlerini yumuyor.
Kitabı ne zaman yazıyor? Kaç yaşında?
O civarlarda, yani 24. Tabii ölümünden belki önce kitabı bitiriyor. Ve çok ilginçtir. Andrei Gide olması lazım. Onunla alakalı şöyle bir söz söylüyor. Şayet diyor Maldoror'un şarkıları olmasaydı diyor, Fransız edebiyatı eksik kalacaktı diyor. Yani böylesi değerli bir eser. Tabii okumak deyince bizler devamlı kitaplar okumalıyız. Ancak bizim dünyamıza hitap etmediğini düşündüğümüz eserlerde de aslında bize hitap eden boyutları görebilmek gerekiyor. Hani Hazreti İsa'nın bir sözü vardır ya, ben ahlakı ahlaksızlardan öğrendim tarzında. Evet, yani evet, her şey zıttıyla kaimdir.
Kanun, bir de zaten bir niyetiniz olarak varsa, hani burada belki niyet kelimesini biraz üzerinde durmak lazım. Niyetiniz varsa ne arayacağınızı da biliyorsunuz demektir. Yani dediğin gibi zıttan da bunu bulursun. Ne arayacağını biliyorsan, ne aradığın, neye ulaşmak istiyorsun. Yani belli belirsiz de olsa, değil mi? Bir araştırma yaparken de yani sonuç kesin olarak belli değildir ama belli belirsiz bir şey vardır zihninizde. Onun peşinden gidiyorsanız bunu zıttan da bulursunuz, doğrudan da bulursunuz yani.
Evet.
Selim, sana da sorsam aynı soruyu, son zamanlarda ne okuduğuna dair bir kitap ismi zikretsen sen de.
Ben son zamanlarda daha doğrusu hani yine niyet dedik ya, oradan girelim konuya. Kafama takılan bazı konular var. Mesela son zamanlarda şey düşünüyorum. Manzum, neden mesela eskiden daha çok manzum eserler yazılıyordu da bugün daha çok düz yazı mesela revaçta? Baktığımız zaman mesela Süleymaniye Kütüphanesi'ne ben bir ara çok giderdim. Bu aralar pek uğrayamıyorum. Hep bütün eserler ne olursa olsun hep manzumdu. Mesela bugün daha çok mensur. Bu minvalde belki mesela bunların üzerine çalışmak lazım. Walter Ong'un bir çalışması var sözlü ve yazılı kültür üzerine.
Ama bu tabii romanın, yani modern anlamda, batısal anlamda romanın yeni olmasıyla da, hani 1800'lü yıllarda başlamasıyla da alakalı bir şey. Yani romanla, önceden roman diye bir şey yoktu tabii.
Yani sadece romanla ilgili değil ama yani şey var.
Bugün şimdi mesela düz metin, düz yazı olarak Mesnevi'yi okuduğumuz o şey bile malumunuz bir nesirdi yani nihayetinde.
Bunun bence biraz şey diyorlar, manzumun insanların çocukluk dili olduğunu söylüyorlar. Yani çocukluk dili. Çocuk nasıl, değil mi? Neyi hatırlar mesela? Şiirleri çok iyi hatırlar. Böyle ona mesela ninni söyleriz,
çocuk
değil mi?
Çocuk şarkılarını.
Çocuk şarkı, melodiler falan. Belki şu şeyden bahsedebilirim, bir kitaptan bahsedebilirim. İzleyicilerimizle de bu türü önerebilirim. Sadece tek bir kitap değil. Eskiden yazılmış tuhfeler vardır, çok meşhurdur. Bunlar zaten geneli manzumdur.
Ne hatta demek ve hatta, tuhfe? Tuhfe ne demek?
Tuhfe hediye demek esasında. Tuhfe-i Remzi var, tuhfe-i Asım var. Birçok türleri var. Bunlar şeyler, sözlük olarak yazılmış ama manzum sözlükler. Çok enteresan. Yani sözlük kelimelerin anlamlarını veren, yani kelimenin anlamını bulmak, bir sözlük yazmak başlı başına bir iştir. Bir de bunu manzum yazmak ayrı bir iş yani. Bu tarz sözlükler var. Belki merakları varsa bunları karıştırabilirler dinleyicilerimiz.
Kitabın ismini bir daha söyleyebilir misin?
Bu şu an elimdeki kitabın ismi Tuhfe-i Remzi. Ama bu tür böyle mesela Süleymaniye Kütüphanesi'nde yazdığınızda
güncel olarak bulunabiliyor mu bu kitap?
Bulunuyor tabii. Akçağ Yayınları'ndan çıkmış mesela. Doçent Doktor Ahmet Kartal çalışmış. Mesela Tuhfe-i Asım vardır. Mütercim Asım Efendi, büyük Türk dilcisi. O Tuhfe-i Asım'ı da ben yüksek sentezi olarak çalışmıştım. O da yani birçok bu şekilde kitap var. Bunları ben bu aralar kafa yoruyorum. Yani manzum eserlere çalışmak lazım.
Kamus Manzumdan... Okyanus da bu şekilde miydi?
Yok, okyanus şey düz. Nesir.
Değil mi?
Nesir.
Ben de o zaman madem manzumdan konuşurken, yeri gelmişken şu aralar okuduğum İbrahim Tenikeci'nin Üç Köpük isimli şiir kitabından bahsedeyim biraz. İbrahim Tenikeci benim çok sevdiğim şairlerden birkaç tanesinden biri. Ben mesela şiirle olan ilişkimde maalesef hala bu şeye gelemedim. Mesela divan edebiyatının o çok güzel şiirlerini böyle lezzetli bir şekilde okuma aşamasına gelemedim. Okuyamıyorum onlardan o anlamda. Ve mesela güncel, yine ikinci yeni şairleri olsun veya Tanzimat döneminde daha çok böyle parlayan şairler olsun, onlara da aramdaki mesafeyi bir türlü daraltamadım. Ama bugünün, günümüz şairleri arasında İbrahim Tenikeci'nin benim için yeri çok ayrı. Kendisiyle de tanışıklığımız var. Belki ondan da mülhem. Yazılarında malumunuz Yeni Şafak gazetesinde köşe yazıları var. Onları da çok kıymetli buluyorum. Ama şiirlerini tabii İsmet Özel çizgisine de belki yakın olduğu için çok seviyorum. Bu Üç Köpük isimli şiiri kitabı diğer şiir kitaplarında olduğu gibi Profil Yayınlarından çıktı. Yani hacmi oldukça düşük, 46 sayfalık bir kitap. Arzu edenler edinebilirler. Yeri gelmişken almak istedim.
Eyvallah. Ben bu arada yayın evinin Profil Yayınları evet. dedik. Yayın evine de değinmişken Üsküdar Kitap Fuarı var bugünlerde. Evet. Uğradınız mı siz?
Aslında son günlerine geldik. Biz geçen gün uğramıştık Furkan'la beraber. Bundan zannediyorum birkaç gün önce. Furkan'a da mesela orada gittiğimizde söyledim. Yani butik fuarcılık diye bir şey var artık. Bu Üsküdar Kitap Fuarı da butik fuarcılığa uygun bir konsept.
Evet, çok fazla açılmaya başladı artık.
Bağlarbaşı yani daha Kültür güzel. Merkezi'nde Üsküdar Belediyesi'nin organize ettiği. Ben çok beğendim. Malumunuz yani İstanbul için özellikle en çok bilinen TÜYAP Kitap Fuarı ve işte mesela bu ayın sonunda yine CNR Kitap
senede
Fuarı var.
Senede bir kere oluyordu bunlar.
Bunlar senede bir defa oluyorlar. Çok büyük bir alanda, şehrin dışında uzak, mesela hem CNR hem TÜYAP şehrin dışında uzak. Bu tip mesela Üsküdar'ın şu an yaptığı veya işte Sultanbeyli Belediyesi var, başka belediyelerin ya da sivil toplumların organize ettiği butik fuarlar şehrin daha merkezinde, daha ulaşılabilir. Belki daha uzun da sürüyor. Hem arzu ettiğiniz, beğendiğiniz şairlerin, yazarların bir arada bulunduğu bir yer, gidip kitaplarını imzalatabileceğiniz, onlarla hasbihal edebileceğiniz yerdeler. Hem de pek çok yayın evinin indirimli kitabına ulaşma imkanı sunuyor size. O anlamda ben çok istifadeli buluyorum. Biz Furkan'la gittiğimizde de o yine oldukça kalabalıktı bir öğlen saati olmasına rağmen. Sen nasıl buldun Furkan?
Tabii butik kitapçılık artık bundan sonra zannedersem daha yaygın bir şekilde devam edecek. Okuyucunun kitaplara ulaşma noktasında bu tip faaliyetlerin ben olumlu olduğu kanaatindeyim. Belki şu bağlamda küçük bir eleştiri getirilebilir. Yani modern dönemlerde yaşıyor idik, artık postmodern dönemlerde yaşıyoruz. Bu bağlamda popüler kültürün de önemi bir tık daha ileri çıkıyor. Yani dikkatimizi o çekiyor yaygınlaşması açısından. Butik şeylerde, fuarlarda, kitap fuarlarda bu bağlamda postmodern dönemin bir faaliyet olarak değerlendirilebilir belki.
Yine bu ayın sonunda CNR Kitap Fuarı var. Belki o önümüzdeki haftaki programda daha detaylı da değinmiş oluruz ona.
Evet.
O da yani TÜYAP'a alternatif olarak son birkaç yıldır bayağı bir rağbet görüyor. Belki önümüzdeki 4-5 yıl içerisinde TÜYAP'a da geçebileceği söyleniliyor. Arzu ederseniz ben bu haftaki programımız için hazırladığım birkaç dergiden bahsetmek isterim. İtibar Dergisi ve Nihayet Dergisi var önümde. İkisi de benim çok severek takip ettiğim, her ay düzenli olarak almaya çalıştığım, beğenerek okuduğum iki güzel dergi. İtibar Dergisi biraz evvel bahsi geçen İbrahim Tenekeci Bey'in yayın yönetmenliğinde çıkan bir dergi, 65. sayısına geldi. Bu Şubat 2017 sayısında Ömer Lekesiz'in Modern İnsanın Eve Kapanması, Ercan Yıldırım'ın İslamcılığın İki Kurucusu, Necip Tosun'un Öykümüzün Sınır Taşları isimli üç ana yazı üzerinden gidiyor. Pek çok şairin şiirleri, pek çok hikayecinin öyküleri, yine pek çok fikir yazıları var İtibar Dergisi'nde. İtibar Dergisi bir normal bir saman kağıda basılan siyah beyaz bir dergi, 120 sayfa. Aylık çıkıyor, aylık edebiyat ve fikriyat dergisi olarak çıkıyor. Yani edebiyatı ve fikriyatı cem eden gerçekten çok hoş bir dergi. Sadece bu sloganik olarak kalmıyor. İçeriğinde de bunu iyi bir şekilde yerleştirmişler.
Bu kısım bence de çok önemli gerçekten. O cümlen önemliydi. Edebiyatı ve fikriyatı cem etmek. Çok önemli. Yani sadece edebiyat ya da sadece fikriyat birbirinden böyle kopuk.
Sadece şiirlerin ve öykülerin yayınlandığı dergiler bana mesela hep uzak gelmiştir. Ama işin içine biraz fikriyatı da dahil ettiğimizde, mesela bir İslamcılık meselesini bir şiirden hemen sonra yerleştirmek, onu okuyor olmak hakikaten çok hoş oluyor. İtibar Dergisi'nde benim dikkatimi çeken bir güzellik, aralarda çeşitli fotoğraflar var. Her biri çok güzel fotoğraf ve gerçek özgün fotoğraflar. Bir internet sitesinden alınma değil, zaten fotoğrafın kimin çektiği de hemen yanlarında yazıyor. O anlamda bu da güzellik katıyor dergiye. Arka kapaklarında yine
İbrahim abi
reklam abi. Evet, yani bir ticari bir şey olarak reklam koymak yerine bir şiir koyuyorlar. Arzu ederseniz kısa bir şiir de olması hasebiyle itibarın Şubat sayısının arka kapağındaki şiiri okumak isterim.
Çok güzel olur.
Vaktimiz de yeter umarım diyerek. Suavi Kemal Yazgıç'ın şiiri Bir Nefeslik Gölge. Yokuşlarda eksiliyor nefesim. Kah dünyadan kaçıyorum, kah dünyaya. Yoruluyorum ve geçiyor ömür. Yoruluyorum ve geçiyor bana verilen ömürden. Yol bir yangın yeri, gecenin bittiği, günün başlamadığı saatlerde bana verilen adımları bir bir atıyorum. İnişlerde eksiliyorum dünyadan kaçarken, yakalanıyorum kendime kendimden kaçarken, düşüyorum dünyaya. Kaçamadığım dünya yük oluyor sırtıma ve yakalanıyorum asıl soruya, nereye gidiyorsun?
Eyvallah.
Hakikaten güzel bir şiir.
Belki az önce o edebiyat ve fikriyatla alakalı olan hususta küçük bir ekleme yapabilirim.
Hay hay.
Bahsetmiş olduğunuz o ayrım önemli bir ayrım. Ve ülkemizde de bu ayrımı en güzel şekilde kapatan şairlerin başında Necip Fazıl gelmekte.
Doğru.
Hem edebiyat alanında gerçekten çok,
çok
usta bir boyut olmakla birlikte edebiyatına giydirmiş olduğu fikriyatla da hakikaten bir çağı, bir nesli aydınlattığını ifade etmek mümkün. Bu bağlamda Batı'da da yazılmış eserler söz konusu. Özellikle roman alanında çeşitli incelemeleri olan Mihail Bakhtin isimli şahıs. Onun da Karnavalesk Roman diye bir kitabı var. Tam da bu probleme eğiliyor. İlgililerine de duyurulur diye.
Edebiyat ve fikriyat nasıl cem edilir?
Yani hem üslup, o üslup ve ideoloji bağlamında ele alıyor. İkisinin arasında bir ayrım olduğundan bahsediyor. Esasında, ve eleştirmenlerin genel itibariyle üsluba takıldıklarından bahsediyor.
Peki mesela aynı problem benim akademide de zihnime takılıyor. Mesela akademi ve fikriyat nasıl birleştirilmeli? Şimdi akademide de aslında aynı problem var. Nasıl problem var?
Ama akademi dediğimiz zaten fikriyat içeren bir şey değil mi?
Hayır, fikriyat derken şeyi kastediyorum belki de.
Fikir üretimi.
Belki de o kelimeyi düzeltmek lazım. Duruş diyelim. Durduğumuz yer.
Doğru.
Nerede duruyoruz? Mesela akademi daha somut sorular soracak olursak. Mesela Türkiye'de bir akademisyensiniz. Bilim üretmeye çalışıyorsunuz. Evrensel midir? Ne kadar evrenseldir? Bilim evrenseldir gibi bir şey var bizim üstümüzde. Ama bu belki de hani üretilen şey evet evrensel. Bütün insanların faydasına. Ama bunu nerelerde kullanmak lazım? Mesela Türkiye'nin faydaları, ait olduğumuz ülkenin faydalarını gözetirken mesela ne kadar bundan yararlanmak lazım. Furkan sana böyle
yani akademi dediğimizde akademi aslında ihtisas alanını ifade etmekte. İhtisas da belli bir noktaya odaklanmayı beraberinde getiriyor. Tabii biz de akademinin içerisinde olan insanlar olarak her zaman kendime şu hatırlatmayı yapmaya çalışıyorum. Bir olayın içerisinde kendimizi kaybetmememiz gerekiyor. Çalışmış olduğumuz efendime söyleyeyim test konusuyla alakalı olarak örneğin. Yani kendimizi kaybettiğimizde o bahsedilen o evrenselliği sanki birazcık dışlıyormuş gibi hissediyorum. Ben en azından bu şekilde düşünüyorum. Önemli olan yapmış olduğumuz çalışmaların yaşama dokunan boyutlarını tespit etmek.
Yok, ben aslında şeyi soruyorum. Mesela yurt dışında mesela çalışma yapılıyor. Mesela Amerika'nın çıkarlarını koruyor mesela. Yapılan çalışmalar. Değil mi? Mesela araştırma yapıyor. Mesela Orta Asya'yı araştırıyor mesela. Orta Doğu'yu araştırıyor.
Ya da Amerika'nın çıkarlarına ters olmayan şekilde gidiyor.
Tabii. Mesela Orta Doğu üzerine yapılan bütün araştırmalar elbette bir yerlerde...
Chomsky denilen bir adam var mesela.
Kullanacak.
Amerika'ya yönelik en ciddi eleştirileri yapan.
Bunun da başına hiçbir şey gelmiyor.
Ya başına bir şey gelmiyor. Zannedersem öyle bir kaygısı da yok Amerika'da. Yani adam Amerika'yı en ciddi şekilde eleştiren...
Yok, mesela eleştirilmez değil. Ama bunlar yapılan veriler, bilim her zaman o ülkenin çıkarlarına, o insanların çıkarlarına hizmet ediyor. Bu anlamda biz ne kadar acaba bu şeyi yakalayabiliyoruz?
Evet, gerçekten önemli bir soru.
Evet, bu soruyu hem bizim zihnimize atan...
Biraz daha...
Hem de dinleyicilerimizin zihnine atan Selim abiye teşekkür ediyoruz hakikaten.
Biraz daha belki aslında derin belki derin tartışmak lazım. Bir sonraki
gibi,
programda o
bir
zaman.
Bir sonraki programda konuşmak lazım. Konuyu
tartışabiliriz. Evet.
Nihayet dergisinden bahsedeceğimi söylemiştim. Hı-hı. Ondan da arzu ederseniz birkaç dakika bahsetmek isterim. Nihayet dergisinin Şubat sayısı Hastalar İnsandır ve Mahremdir. Kapak dosyasıyla çıkmış. Nihayet'in yani bu 26. sayısı. Her sayıda şöyle bir şey yapıyor. Bir kapak dosyası belirliyor. Bir ana başlık, bazen bu eğitim oluyor, bazen kütüphane oluyor, bazen evlilik oluyor vesaire. Bütün dergiyi buna ayırıyor. Yani bu dergicilikte aslında hani bilinen bir şey ama günümüzde de bir tarafıyla kaybettiğimiz bir şey.
Dosya çalışması
yapıyor. Dosya çalışması yapıyor. Bütün dergiye yayıyor bunu. Yani neredeyse onun dışında bir yazı göremiyoruz. Özellikle son birkaç sayıdır hep böyle yapıyor nihayet. Bu bir tarafıyla riskli bana sorarsanız ticari olarak. Ama bir tarafıyla da bir arşivlik bir sayı ortaya çıkartmak. Sanki bir özel sayı çalışıyormuş gibi her sayıyı yapmak. O anlamda güzel bir şey de oluyor kalıcılık anlamında. Nihayet dergisi Yeni Şafak grubunun, Albayrak grubunun, yayın grubunun çıkardığı bir dergi. Başında Fatma Karabüyük Barbarosoğlu var, Nazife Şişman Hanım var. Bu hanımefendilerin ve yine yayın mutfağındaki hanımefendilerin ortaklaşa gayretlerinin bir sonucu. Her sayıda ortalama 5-6 tane röportaj oluyor çok güzel isimlerle. Farklı bölümler oluyor, farklı yine şairlerden, yazılardan özel yazılar oluyor ve her sayıda da değişebiliyor bu isimler. Bu sayıda Şubat sayısında hasta konusunu ve mahremiyet konusunu irdelemiş.
Nasıl bir
tavsiye ederim
şekilde açıyorlar onu merak ettim. Hastalar insandır ve mahremdir.
Yani bu şöyle bir haber geçmişti geçen haftalarda hatırlarsanız. Hastanede çalışan yeni mezun stajyer bir hanımefendi böyle ağır yoğun bakımda olan bir hastanın yanında selfie çekiyor. Ve hastanın işte mahrem hali aslında bu. Yani hem vücudundaki yaralar itibariyle hem o an mesela fotoğrafı görenlerin görmemesi gereken işte açık yerleri de var mesela. Erkek bir hastaydı o. Onun fotoğrafını da paylaştı. Çok tepki topladı. Zannediyorum meslekten dağıtıldı o hanımefendi. Oradan sonra bu böyle bir sayı yapmaya karar vermişler. Kendileri de böyle ifade ediyorlar. Nihayet dergisini beğendiğim dergiler arasında her ay almaya çalışıyorum. Öneririm. Aynı bu şekilde dergilerin daha da artması lazım. Bizim de dergiciliğe, dergilere destek vererek güçlenmelerine yardımcı olmak lazım. Eyvallah. Diyorum. Zannediyorum vaktimiz sona erdi. Kalbin Sesi Erkam Radyo'da Okudukça programının bu hafta sonuna geldik. Bendeniz Yusuf Temizcan.
Bendeniz Selim Tiryakioğlu.
Furkan Özkul'la beraberdik. Çok teşekkürler Furkan.
Çok teşekkür ediyoruz Furkan.
Ben teşekkür ediyorum.
Bir sonraki hafta buluşmak üzere diyelim. Hayırlı akşamlar.